Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. zirvesi sonuç bildirilerini konuşacağız Ergün Yıldırım Bey ile. Yine Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Mezhepsizlik ve mezhepçilik başlığı altında kaleme aldığı yazısını irdelemeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 13. zirvesi sonuçlandı hocam. Sonuç bildirisi de açıklandı. İstanbul Merkezli İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasına karar verildi. Bir takım sonuçlar var burada. Bir kadın konferansının toplanmasına yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi oldu bu konuda. Cumhurbaşkanının özellikle mezhepçilikle ilgili vurguladığı cümleler gazeteciler tarafından, haberciler tarafından ön plana çıkarıldı. Evet. Yani hepimiz Müslümanız. Sünnicilik ya da işte Şiacılık bizim dinimiz değil. Biz Müslümanız vurgusunu özellikle vurguladı, söyledi. Ve İran bir taraftan bu vurgulanırken bir taraftan da İran'ın komşu ülkelerin iç işlerine karışmaması gerektiği ya da bu konuda karıştığı iması vurgulanarak ki bizatihi de söylendi yüzüne karşı İran'ın ve bundan vazgeçmesi de söylendi, istendi. Sonuç bildirgesine baktığımız zaman Hizbullah'la ilgili işte Hizbullah'ın Suriye'de, Bahreyn'de, Kuveyt'te ve Yemen'deki terörist faaliyetlere destek verdiği hatta burada terörist faaliyetlerde bulunduğu, bu grupları desteklediği söylendi ve kınandı. Libya vardı bildiride, sonuç bildirisinde. Irak, Yemen ve Somali ile ilgili açıklamalar vardı. Tabii ki Suriye vardı, Sudan vardı. Trakya ve Ahıska Türkleri de konu edildi bu bildiride. Kırım Tatarları yine konu edildi. Mesela Kosova'yı İslam ülkelerinin... Birçok İslam ülkelerinin hala tanımadığı için Tayyip Erdoğan tarafından bir uyarı verildi yine. Yani bir an önce İslam ülkelerinin Kosova'yı tanımaları gerektiği konusunda hocam. Yine programımızın içerisinde konuşacağız. Genel sonuç başlıkları bunlardı.
Evet.
Hocam siz de bir yazı kaleme aldınız hafta sonu. Mezhepsizlik ve mezhepçilik diye. Mezhep adeta din yerine geçiyor. Daha doğrusu İslam mezhebe indirgeniyor. Kendi mezhebi içinde yer almayan başka Müslümanlar başka dine mensupmuş gibi küfürle itham ediliyor. Dışlayıcı, ötekileştirici ve tahakkümcü bir tutum ortaya çıkıyor. Örneğin İslam eşittir ehli sünnet. Ehli sünnet eşittir Hanefilik. Hanefilik eşittir Nakşilik ve Nakşilik eşittir İsmail Ağa diyen garip insanlar dolaşıyor etrafta cümleleri kurmuşsunuz bu yazınızda.
Evet.
Genel olarak bu mezhepsizlik ve mezhepçilikle alakalı sözlerinizi burada özetlediniz, söylüyorsunuz. Biraz bununla ilgili bir başlayalım isterseniz hocam. Evet. Sonra ardından başka sorularım da olacak. Buyurun hocam.
Şimdi bu aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın burada ifade ettiğiniz konular önemli. Bunlar üzerinde duralım ama üzerinde durulmayan konular da var. Onlara da bakalım. Fakat birincisi bu mezhep işi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne sünniciyim ne de şiiciyim. Ben İslam'ım, Müslümanım demesi bence çok önemli bir vurgu. Ben de bunu öteden beri aslında gündeme getirmek istiyordum açıkçası. Çünkü İslam toplumlarında bugün en önemli sorunlarından birisi hakikaten mezhepçilik. Yani insanlar mezhepleri mutlaklaştırıyor, din haline getiriyor ve kendi mezhebi içinde yer almayanları küfürle itham ediyor. Mesela burada örnekte de verdiğim gibi ehli sünneti çok indirgiyor, tek bir mezhebe, tek bir tarikata indirgiyor insanlar. Bu ehl-i sünnetin ne tarihiyle bağdaşır, ne de ehl-i sünnetin kelamıyla, ne de düşüncesiyle bağlaşır. Çünkü ehl-i sünnet içinde birçok mezhep var. Ehl-i sünnet içinde yüzlerce tarikat, meşrep, yol vardır. Dolayısıyla tek birisini mutlaklaştırmak ve bununla beraber olmayanları İslam dışı görmek hem İslam'a aykırı bir şey hem de ehl-i sünnete aykırı bir şey. Mezhepçilik derken biz burada kastettiğimiz şey tam da bu. Yani bir mezhebi mutlaklaştırmak, o mezhebin dışında yer alan mezhepleri de küfürle damgalamaktır. Bunun adına mezhepçilik denir.
Ya da ötekileştirmek. Tabii küfür olmasa bile.
Evet. Yani mesela Şia dediğimiz zaman ehl-i sünnet anlayışına göre yine Şia tamamıyla küfür olarak tanımlanmaz.
Evet.
Yani Şia'nın çeşitli kolları vardır. İslam'ın ana ilkelerine uygun davrananlara küfür denmez. Ama İslam'ın ana ilkelerinden uzaklaşan, vahiy ile ilgili, işte rububiyetle ilgili, nübüvvetle ilgili, kıyamet veya ahiretle ilgili, dirilişle ilgili temel konularda sapan akımlar vardır. Onlarla ilgili akidenin dışında yer aldığı, İslam olmadığı söylenir. Zındıklık, işte İmam-ı Gazali zındık der bunlara.
Evet.
Ama bunun dışında Şia veya diğer ehl-i sünnet dışındaki bir takım mezhepler İslam'ın ana ilkelerine göre var olmuşlarsa ve hayatlarını sürdürüyorlarsa onlara küfür demek mümkün değil. Dolayısıyla onları dışlamak, onları damgalamak, onları reddetmek de çok yanlış bir tutumdur. Ehl-i sünnetin de kendi içinde yine aynı şekilde ehl-i sünneti tek bir mezhebe, mesela Hanefiliğe veya Hanbeliliğe veya işte Şafiliğe indirgemek yanlış. Tek bir tarikata indirgemek de çok yanlış. Bunlar yapılıyor, hakikaten yapılıyor yani. Kocaman tanıdığım profesör insanlar var. Kendisine alim diyen insanlar var. Bu tür yorumlara başvuruyorlar. Bu yorumlarla, bu anlayışlarla beraber tabii Müslümanlar kardeştir düsturu tamamıyla yerle bir ediliyor.
Evet. Yani
biz değil mi?
Evet.
Müslümanlar kardeştir diyoruz. Ümmet diyoruz. İbrahim milleti diyoruz. Değil mi? Allah
evet.
Kur'an'ında bize nasıl hitap ediyor değil mi? Ey iman edenler diye hitap ediyor.
Evet.
Ey şu mezhepliler, ey bu mezhepler diye hitap etmiyor. Dolayısıyla biz İslam'ın bu genişliğini her zaman bu genişliğinin farkında olmak zorundayız. Bu düsturu benimsemek, bunu takip etmek zorundayız. Yoksa biz birbirimizden kopar, birbirimizi itham eder, tefrikalarla başa çıkamayız. Yani İslam toplumlarının 150 yıldır en büyük sorunlarından birisi de bu tefrika meselesidir. Bunu Bediüzzaman da söyler, Mehmet Akif Ersoy da söyler, Elmalı da söyler. Yani birçok alim bu yüzyılın başında bu soruna dikkat çekmiş. Günümüzde de bu tefrika devam ediyor. Yani maalesef bugün Orta Doğu'daki çatışmalar ciddi anlamda mezhepçilik tefrikaları üzerinde yürüyor. Bir de kavmiyetçilik tefrikaları üzerinde yürüyor. İslam ümmetini ciddi anlamda tehdit eden unsurlardan ikisi bu.
Evet,
başka unsurlar
evet,
da
evet.
var. Onları da konuşacağız belki. Birisi mezhepçilik, diğeri de kavmiyetçilik.
Evet.
Değil mi?
Evet.
İnsanlar aynı dine mensup. Mesela işte Vehhabiler diyelim. Vehhabiler, Vehhabi olmayan herkesi küfür diye damgalıyorlar. Kafir diyorlar, dışlıyorlar ve ondan sonra ölümleri mübahtır diyor bir damarı. En azından Vehhabiliğin sert, harici, selefi damarı diyelim. Mezhepçilik yapıyorlar. IŞİD'e baktığımız zaman, El-Kaide'ye baktığımız zaman aynı tutumlarla karşılaşıyoruz. Belki Hizbullah da bunu kullanıyor veya aynı şekilde ehl-i sünnet camiası içinde ortaya çıkan bir takım siyasi akımlar da bu mezhepçilik ideolojisini diyelim kullanıyorlar. Dolayısıyla bu İslam toplumlarına ciddi anlamda yıkan, fitneye yol açan en büyük meselelerden birisi. Yani aslında çağımız İslam toplumlarının en büyük iki fitnesi var. Birisi kavmiyetçilik, birisi de mezhepçilik açıkçası. Öte yandan mezhepsizlik de problemli bir şey.
Evet.
Yani biz mezhepçilik, İşte kendi mezhebini mutlaklaştırmak, Kur'an ve sünnete uygun olan, İslam'ın temel prensiplerinden sapmayan mezhepleri kabul edelim derken biz mezhepsizlikten bahsetmiyoruz. Yani mezhepsizliği doğru bulmuyoruz. Mezhepsizlik de kötü bir şey. Neden? Çünkü Müslüman alimler, ulema 14 asır içinde bir metodoloji ortaya koymuşlar. Sünnetle ilgili, Kur'an'la ilgili gündelik hayata nasıl uyarlanacak, nasıl yaşanacak? Bir takım ciddi tartışmalar var. Bu tartışmalar bir uzlaşmaya bağlanmış, değil mi?
Evet.
Bir uzlaşmaya varılmış içtihatlarla ve sonuçta mezhepler oluşmuş. Müslümanlar da bunu bu uzlaşmalarla beraber yaşıyorlar. Hayatını idame ediyorlar. Gündelik hayatlarını bu fıkıhla, mezheplerin bu ortaya koyduğu yöntemler doğrultusunda ifade ettikleri içtihatlarla hayatlarını sürdürüyorlar. Bunları yok sayamayız. Bunları yok sayarsak birkaç ciddi problem çıkar. Bir, Kur'an ve sünnetle irtibat kurma ve onu gündelik hayatımıza taşıma konusunda bir kargaşa ortaya çıkar. Büyük bir kaos ve kelamla ilgili, itikatla ilgili, fıkıhla ilgili büyük kaoslarla
neden olur.
Evet, buna neden olur.
Zaten içtihat kapısının kapatılmasından, evet, ya da işte kapandığından dolayı bir eleştiri, evet, var İslam, evet, dünyasında. Evet. Bu da hepten kapıları arka arkaya kapatmış
arka arkaya
olur.
Kapatıyor. Bir başka bir şey de, yani bizim bir ciddi entelektüel tarihimiz oluşmuş mezheplerle,
evet,
beraber.
Evet, bir müktesebat
yani,
var.
Bir müktesebat var. Bu ciddi bir müktesebat. Sadece yani kelamla ilgili bir müktesebat var, siyasetle ilgili var, fıkıhla ilgili var, ahlakla ilgili var. Hangi meseleyi tartışırsak tartışalım, dönüp bakacağımız, kendisinden ilham alabileceğimiz, yararlanabileceğimiz, beslenebileceğimiz büyük bir entelektüel zenginlik var, birikim var. Biz mezhepsizliği ileri sürdüğümüz zaman, mezhepleri reddettiğimiz zaman bütün bu müktesebatı silmiş oluruz. Tarihimizi silmiş oluruz, hafızamızı silmiş oluruz. İslam düşüncesinin geçmiş varlığını silmiş oluruz. Bu da bir toplumu, bir ümmeti hafızasını silmek demektir yani. Bu da başka bir garabet.
Evet.
O nedenle ikisi de problemli. Yani ne mezhepçilik yapmalı bir Müslüman ne de mezhepsiz olmalı.
Evet. Yani. Hocam bir örnek vermişsiniz yazınızda. Gerçekten o da önemli. Said-i Nursi'nin Bediüzzaman'ın, evet, Vahabiler konusunda söyledikleri.
Evet.
Mesela işte Vahabileri hem eleştiriyor hem de olumlu yanlarına dikkat, evet, çekiyor. Siyasal ve itikadi boyutları birbirinden ayırıyor.
Evet.
Ve Müslümanların Allah'ın rububiyet vasıflarını işte türbelere taşımasıyla beraber bir sapma içine girdikleri ve Allah'ın da onları uyardığını söylüyor.
Evet.
Ya yani,
evet,
bir şekilde Vahabiler orada Müslümanları uyarıcı konumda.
Aynen öyle görüyor. Yani.
Ve diyor ki işte kader-i ilahi bu durumu tadil etmek istedi ve Vahabileri musallat etti.
Evet.
Müslümanların başına musallat
yani
etti.
Yani güzel bir bakış açısı.
Bu, evet, bu böyle bu farklı bir
yapıcı
bakış.
Yapıcı bir bakış açısı. Yapıcı. Yani bu durup dururken çıkmadı.
Çıkmadı. Ya yani onların varlığının da bir hikmeti
bir
var.
Bir hikmeti
diyor.
Var. Güzel bir şey bu.
Evet.
Yani Müslümanlar gittiler rububiyet vasıflarına bir takım evliyalara, türbelere, mekanlara, şahsiyetlere verdiler. Dinde aşırı, ya yani aşırı gittiler bir takım hususlarda. Bidat ve hurafelere boğuldular. Allah da Müslümanları uyarmak için başlarına böyle bir şey diyor, musallat etti.
Evet.
Yani Bediüzzaman'ın Şia konusunda da aynı tutumunu görürüz. Orada da mesela bütün bir Şia'yı tek bir torbaya koyarak değerlendirmiyor yani. Onları yine ikiye ayırıyor. Biraz önce yaptığım açıklamaya benzer bir biçimde.
Evet.
Bu da ya bir feraseti anlatıyor yani. Bir alim yüzyılın başında mezhep problemleri yine var. Onlarla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda bize bir yöntem aslında koyuyor. Diyor ki yani bunları tümüyle böyle küfürle şunla bunla itham edip mahkum etme yerine onların bize ders olabilecek bir takım yönleri olabilir.
Evet.
O şekilde bakalım. Yani aynı şey mesela Vehhabiliği hep eleştiriyoruz. Kral Faysal'ın Vehhabilikle ilgili uyguladığı stratejileri mesela reddetmek mümkün mü yani? Ciddi anlamda Vehhabiliği daha vasat bir yola getirme çabasına olan bir şahsiyet mesela.
Evet.
Onu da görmemiz gerekiyor. Yani toptan değerlendirmek yerine mesela ben de Vahabiliği 3 boyutta değerlendiriyorum. Yani Zahidistler diyorum, konformistler ve İslamcılar diyorum. Dolayısıyla onlara çoğul bakarsak onlar için de uygun olan, yakın olan ehli sünnette İslam'ın temel düsturlarıyla daha bağlantıları olanları ayırmış oluruz.
Evet. Evet. Hocam böyle bir ameliyat aslında eksik kalıyor. Biz, evet, biraz böyle algılar üzerinden de yaklaşıyoruz meseleye. Evet. Böyle tek perspektiften bakıyoruz. Halbuki evet. bu dediğiniz ayrım böyle evet. bir okuma da önemli.
Kesinlikle yani bu Şehristani'nin mesela andığım kitabı işte El Milel ve Nihal
evet.
kitabına baktığımız zaman çok önemli mezhepler tarihinde. Yani düz bir mezhepler tarihi anlatımı olarak görmemek lazım bu
Doğru.
metinleri.
Evet.
Birçok mezhep anlatılıyor. Yani İslam toplumunun aslında ne kadar zengin, ne kadar çoğul, ne kadar aslında farklı düşüncelere karşı toleranslı olduğunu da gösteriyor bu metinler.
Ve mezheplerin alt okumalarında şunu da görüyoruz. Orada ciddi bir sosyoloji de var değil
evet,
mi hocam? Yani
evet, evet.
Coğrafi konumlandırma, işte
evet.
insan alışkanlıkları,
Basra ekolü,
komşular,
Kufe ekolü
evet,
evet.
Ekoller. Aslında hani o aynı zamanda hani fay hatları bunlar. İslam'ın belki fay hatları
evet,
ama bir
evet.
taraftan da bir emniyet sübabı görevi de görüyor.
Çok doğru. Yani,
yani
şimdi
merkezdeki bir anlayışı taşraya ya da banliyöye
evet.
dayatmayan bir anlayış aynı zamanda. Yani yerel içtihatlara, yerel uygulamalara izin veren bir anlayış.
Evet, o çok önemli bir şey. Yani Avrupa toplumlarının modern dönemde ana dinamikleri sınıfsa,
evet.
bir yönüyle İslam toplumlarının ana dinamikleri mezhepler ve tarikatlardır
evet,
aslında
evet,
yani.
Evet. Hocam şeye de değinmişsiniz.
Evet.
Benim hatırladığım bizim topraklarda Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi Tevhid-i Mezahip diye o da bir ara bir görüş ortaya atıyor. Mezhepleri
Evet.
birleştirelim
Evet,
diye.
evet.
Bu tür şeyler de var. Yani İslam toplumunda ya bunlar bizim hani fay hatlarımız işte
Evet.
bizi kırılmalara neden oluyor.
Evet.
Tüm bu mezhepleri birleştirsek, ortak bir noktada buluştursak
Evet.
çalışmalar da yapılıyor değil mi?
Yani o var. Ondan sonra Reşit Rıza'nın
Evet,
mezheplerin
Reşit Rıza'nın var.
telfiki
Evet.
Tezi var. Bu tür arayışlar var. Yani bu İttihad-ı İslam düşüncesinin bazı şahsiyetleri İslam toplumlarında işte bu kadar tefrika var, bu kadar çatışma var. Bunları gidermek için biz mezhepleri birleştirelim gibi bir arayışları var. Yani Selefe Salihin çizgisinden aslında ilham alarak yeniden başa dönerek Kur'an ve sünnet temelinde bir ortak yoruma varalım.
Evet.
Ama bu çok başarılı olmuş bir arayış değil yani. Bu hem pratikte mümkün değil hem de bu pratikte mezhepsizliği getirme gibi bir tehlikeyi de gündeme getiriyor.
Evet.
Yani o nedenle biraz şey bir konu, problemli bir arayış aslında. Fikriyat olarak çok cazip gelebiliyor. Yani bu kadar mezhepleri ortak yönlerini bulalım, olumlu yönlerini bulalım, birleştirelim. Bu bizim yaşanan problemleri aşmamız için de iyi olur deniyor. Fakat pratikte bu uygulanabilir bir şey değil. Yani bir mezhep çünkü sonuçta bir yönteme sahip, bir metodolojiye sahip. Birçok metodolojiler var. Onları birleştireyim derken aslında bütün metodolojileri yıkıp tamamıyla metodolojisiz kalmak,
Evet.
tamamıyla usulsüz kalmak, usulsüz kalmak gibi bir şey ortaya çıkıyor. O nedenle pek başarılı olmamış zaten bu girişim.
Evet.
Açıkçası.
Hocam bu ilk bölümümüzün son sorusunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir
Evet.
ciddi bir uyarısıydı hani bu mezhepçilik
Evet.
yapmayalım diye. Fakat sonuç bildirgesine de baktığımız zaman işte
Evet.
burada Şia'nın
Evet.
İran'ın daha çok uyarıldığını da
Evet.
görüyoruz. İşte İran'ın bölge ülkeleri Bahreyn, Yemen, Suriye ve Somali gibi üye ülkelerin iç işlerine müdahalesinden ve teröre desteğini sürdürmesinden üzüntü duyulduğu bildiriliyor.
Evet.
Yani bu tam olarak doğru bir uyarı mı?
Yani bu eksik bir uyarı açıkçası. Çünkü evet yani İran'ın bu bahsedilen ülkelerde kendi siyasi hegemonyasını kurmaya yönelik Hizbullah'a destekleyen bir takım şiddet eylemlerini destekleyen faaliyetleri var. Yanlışlıkları var doğru ama aynı şekilde Arabistan'ın da benzer bir takım girişimleri var.
Evet.
Arabistan'ın da bu konuda uyarılması gerekiyordu.
En son zaten böyle büyük
yani,
bir kriz çıktı Yemen'le ilgili.
Evet, Yemen pratiğinde ikisinin de yani Yemen'de hem İran hem de Arabistan'ın kendi nüfuz alanını oluşturmaya dönük girişimleri var.
Evet.
Yani bu Türkiye'nin biraz Arabistan'la siyasi ittifak içinde olmasından kaynaklanan bir yaklaşım bence.
Biraz da herhalde üye ülkelerin objektif, çoğunun Sünni olmasının verdiği bir özgüven de var burada.
Zaten belki konuşacağız yani bu şeyin avantajları neyi, dezavantajları neyi. Fakat burada keşke İran'ın genel anlamda çoğunlukla İran'ın Orta Doğu'da bu tür siyasi hegemonya arayışları var, müdahaleleri var. Fakat aynı zamanda diyelim ki Arabistan'da işte bu Şii alimler şiddete bulaşmadığı halde idam edildiler.
Evet.
Bunlar eleştirilseydi daha iyi olurdu. Yani o zaman hakikaten İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam öncelikli olurdu.
Biz mesela o olayda, o Şii alimin idam edilmesi olayında Suudi Arabistan tarafını tuttuk.
İşte bu doğru bir davranış değil.
Dediğiniz gibi hani iki tarafa da bir uyarı olmadı yani.
Siyasi strateji olarak doğru olabilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi menfaatleri açısından bunu doğru görmüş olabilir. Ama işbirliği teşkilatı devletlerin menfaatleri etrafında mı siyaset üretecek, İslam toplumlarının sorunlarını çözmeye çalışacak? Yoksa bütün devletlerin menfaatlerinin ötesinde ümmetin menfaatini temel alarak mı sorunları çözecek? Bunu belki konuşmak gerekiyor.
Evet. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programı devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nı konuşuyoruz. Sonuç bildirgesini konuşuyoruz. Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı, 17 Nisan 2016'da kaleme aldığı mezhepsizlik ve mezhepçilik başlığı altında kaleme aldığı yazıyı irdeledik programımızın ilk bölümünde. Bu bölümde de biraz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapısını ve bu 13. zirvede İstanbul'da alınan kararları konuşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Hocam, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 56 üyesi ve 5 gözlemci üyesi bulunuyor. Suriye'nin üyeliği askıya alındı bu dönemde. Birleşmiş Milletler'den sonra dünyadaki ikinci en büyük örgüt kabul ediliyor.
Evet.
Bütün İslam ülkelerinin bir araya geldiği tek uluslararası örgüt konumunda. Ve Ekmelettin İhsanoğlu'ydu biliyorsunuz.
Bir önceki
genel sekreter Ekmelettin İhsanoğlu'ydu. Onun da hani evrilmesi, sonradan siyasete girmesi belki bugünkü konumuz değil ama o da ayrı bir mesele. Bilmiyorum onunla ilgili söyleyecekleriniz var mı?
Evet.
1969'dan bu yana toplanıyor İslam İşbirliği Teşkilatı hocam. 1969'da Rabat zirvesi var, 74'te Lahor zirvesi, 81'de Mekke zirvesi yapılmış. 1984'te Casablanca zirvesi var. 87'de Kuveyt, 91'de Dakar, 94'te yine Casablanca, 97'de Tahran zirvesi var. 2000'de Doha, 2003'te Malezya, 2008'de yine Dakar ve 2013'te de Kahire zirvesi oldu ve Türkiye bu başkanlığı da Kahire'den, yani Mısır'dan almış oldu. İlginçtir, baktığımız zaman bu zirvelere çoğunda Filistin ve Kudüs meselesi ele alınıyor hocam. Yine 1984'te İran'la Irak arasındaki savaş nedeniyle bir ateşkes çağrısı var. Ama çoğunda Kudüs ve Filistin meselesi gündemde. Belki bu zirve bu kadar meselelerin çeşitlendiği, İslam dünyasının biraz daha böyle bir kaosun içine girdiğinin de göstergesi sonuç bildirgelerine, sonuç bildirisine baktığımız zaman birçok ülkeden bahsediliyor. Neredeyse İslam coğrafyasının her yerinde bir mesele var, bir karışıklık var. Bu da ilginç ve yine ilginç olan bir konu da Mısır'ı temsilen Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'a gelmesi ve Sisi'ye ait bir konuşmayı metin olarak okuyup ayrılıp gitmesiydi hocam. Bu da ilginç bir ayrıntıydı İslam İşbirliği Teşkilatı adına. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sonuçları? Bazı meselelerde böyle çok suya sabuna dokunulmadan konuşulduğunu görüyoruz. Aslında İslam ülkelerinin, İslam dünyasının meseleleri sadece bunlar mı? Evet. Bizim daha ana meselelerimiz yok mu diye sormadan edemedim ben. Evet. Bu sonuç bildirisini okuduğum zaman, duyduğum zaman. Genel hatlarıyla ne söylemek istersiniz evet. hocam?
Şimdi bir defa tabii burada İslam dünyasının devletlerinin temsilcileri bir araya geldi. Bu bir yönüyle iyi bir şey. Yani çünkü İslam dünyasının her yerinde hakikaten yükselen alevler var. Her tarafta insanlar ölüyor. Büyük çatışmalar var. Terör grupları var. Her gün insanlar katlediliyor, ölüyor. Büyük göç hareketleri var. Büyük yoksulluklar var. Ondan sonra İslami hareketlerin, toplumsal hareketlerin, çeşitli İslam kavimlerinin kendilerini temsil edememesi, siyasette yer alamaması durumu var. Diktatörlükler var, baskılar var, işkenceler var. İfade özgürlüğü yok, siyasi katılım yok. Büyük ekonomik sorunlar var. Arap Baharı'nın ortaya çıkışını hatırlayalım. Tunus'ta ilk başlatan kişi, üniversite mezunu, işte seyyar satıcılık yapa, ekonomik durumunu protesto etmek için kendisini yakan bir kişiydi.
Evet.
Ve zaten yapılan somut ekonomik araştırmalar da ortaya koyuyor. İslam dünyasında büyük bir ekonomik eşitsizlik var. Bu Arap ülkelerinde de çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Çünkü Arap ülkelerinin belli bölgesinde ciddi bir petrol zenginliği var, enerji zenginliği var. Buradan gelen para var ve bunun paylaşımı dehşet bir eşitsizliği yansıtıyor. Dolayısıyla bu yani üç ana sorunumuz var. Güvenlikle ilgili sorunumuz var, ekonomiyle ilgili sorunumuz var ve siyasetle ilgili sorunumuz var.
Evet.
İslam İşbirliği Teşkilatı sadece güvenlik boyutuyla ilgilendi. Yani ortaya çıkan şey o. Sadece güvenliği konuştular. Bunu yadsımamak lazım. Yani bir araya gelip en az da bir sorunu konuştular. İyi diyorsunuz. Yani işte Moro'dan bahsedildi, Darfur'dan bahsedildi, Azerbaycan'dan bahsedildi, Ahıska Türklerinden bahsedildi. Herkesten bahsedildi ama maalesef şeyden bahsedilmedi. Yani şunu da söylemek lazım. Orta Doğu'da Kürtler etrafında ciddi bir çatışma var. Terör var, isyan var, ne dersek diyelim, göçler var. Bunlarla ilgili tek bir kelime edilmedi. En azından hükümetle daha uyumlu olan bir Barzani bu toplantıya çağrılabilirdi. Sonuçta Türkiye'yi de ilgilendiren, Suriye'yi de ilgilendiren, Irak'ı da ilgilendiren ciddi bir sorun.
Evet.
Bunun çözümü konusunda da birkaç kelime söylenmeliydi.
Yani Barzani çağrılmalıydı diyorsunuz.
Evet, yani en azından Barzani buraya çağrılmalıydı. Dünyanın her yerinden İslam toplumlarının sorunlarını temsil eden, konuşan insanlar çağrıldı. Kürtler diye bir toplum var. Bunlarla ilgili terör faaliyetlerini yürütenler var. Bunlarla ilgili sorunlar var. Çatışmalar var vesaire. Bunun da konuşulması lazımdı. Bunlar da bu ümmetin insanları. Bu ümmetin coğrafyasına yer alan meseleler. Evet. Bu meseleleri iyi görelim, kötü görelim. Terörü elbette tasvip edemeyiz. En çok da Türkiye'nin canı yanıyor burada. Ama bunun yine de konuşma cesaretini göstermeliydi İslam İşbirliği Teşkilatı. O konuşmadığı zaman Amerika konuşur, ABD konuşur. Avrupa Birliği konuşur yani açıkçası. İslam İşbirliği Teşkilatı tabii dolayısıyla sadece işte mezhep Çili'yi Cumhurbaşkanımızın eleştirmesi çok doğru bir şeydi. Polis teşkilatından bahsedildi. Yani ulaşılan sonuç bu. Dediğimiz gibi demek ki sadece meselenin güvenlik boyutu üzerine duruldu. Bu eksik bir şey. Çünkü hem ciddi bir ekonomik boyut var. Yani bu güvenlik sorununun kaynağında ekonomi var. Mesela IŞİD'in kurucusu olan Zerkavi'nin hayatını okuduğumuz zaman Zerkavi Ürdün'de yoksulluklar içinde, sefaletler içinde yaşayan bir mahallede işte babası erken yaşta babasını kaybetmiş, 11 çocuklu, sefil bir aile içinde yetişmiş birisi. Yani İslam dünyasında ciddi bir ekonomik eşitsizlik var, yoksulluklar var, sorunlar var. Dolayısıyla bu terör ve çatışma faaliyetlerine katılan gençler, insanlar bu kaynaklardan devşiriliyor.
Evet.
Güvenlik sorunu çözmek için buna el atmak gerekiyor. Bunun üzerine eğilmek lazım. İslam toplumları bu ekonomik sorunları çözmek için neler yapabilir? Nasıl bir işbirliği geliştirilebilir? Avrupa Birliği önce ekonomi üzerine kuruldu. Hatırlarsanız,
evet,
değil mi?
Evet.
Avrupa Ekonomik Topluluğu deniyordu. O nedenle bu es geçirmiş ve doğru değil. Neden? Çünkü mevcut ekonomik düzenin devamını istiyor toplantıyı yönetenler. O zaman bu toplantıyı yönetenler mevcut ekonomik düzenin devamını isterlerse bu terörün sorunu nasıl çözecekler? Yine bence başka diğer önemli bir sorun siyasal sorundur. Yani İslam toplumlarında çeşitli hareketler yükseldi, ortaya çıktı. Nasıl Filistin'de Hamas varsa ve siyasi olarak var olmak istiyorsa, devlet olmak istiyorsa, İslam toplumlarında da işte Mısır'da, Tunus'ta, efendim Cezayir'de, Suriye'de, Irak'ta birçok yerde İhvan-ı Müslümin var, İslami hareketler var. Bunlar daha fazla siyasette yer almak istiyorlar. Alt sınıflardan, orta sınıftan gelen insanlar ve bunu İslam'la temsil ediyorlar. Ve dolayısıyla siyasal sistemin daha şeffaf olmasını istiyor bunlar. Daha katılımcı olmasını istiyorlar. Seçimlerin işte daha doğru yapılmasını istiyorlar. Yani diktatörlüklerin gitmesini, bunun yerine bütün toplumsal kesimlerin katıldığı siyasi yapıların kurulmasına yönelik ciddi bir talep vardı İslam dünyasında.
Evet.
Ve Arap Baharı ile bu talep zirve yaptı.
Evet.
Fakat Arap Baharı engellendi ve dolayısıyla mevcut monarşik ve diktatör yapıları sürdürüldü. Türkiye ve İran hariç bütün bölgede bunlarla karşılaşıyoruz biz. Çoğunlukla, ekseriyette. Dolayısıyla bu siyasi yapı devam ettikçe insanlar siyasete katılması engelleniyor. Reddediliyor, dışlanıyor. O zaman bu insanlar ne yapacak? El-Kaide ve IŞİD'in hız kazanmasının tarihine bakın. Arap Baharı sonrasıdır. Çünkü Arap Baharı bu siyasi katılım engellendi. Siyasi değişmeler engellendi.
Ve test edildi aslında. Evet. Daha da güçlendi.
Tabii daha da güçlendi. Dolayısıyla bu tartışılmazsa, bu konuşulmazsa İslam toplumları siyasi anlamda demokratikleşmezlerse, siyasi katılımlara yer vermezlerse, mevcut yapılara devam ederse bence bu çatışmaların bitmesi mümkün değil yani. Çünkü siz insanlara kapıyı açtığınız zaman insanlar konuşuyor, tartışıyor, diyaloğa giriyor, kendini temsil ediyor. O zaman silaha gitmek, yer altına gitmek gibi bir tutuma yönelmiyor. Türkiye'de de gördük biz bunu. Ya Türkiye'de Özal'la birlikte diyelim demokrasi ne yaptı? Muhafazakar kesime kucak açtı. Gittikçe muhafazakar kesim, dindar kesim, İslamcılar siyasetin içinde yer almaya başladılar, değil mi?
Evet.
Hem Türkiye bundan karlı çıktı, hem devlet kendi reforme etti, hem bu hareketler daha nasıl diyelim, deyim yerindeyse daha medeni hale geldiler, daha legal hale geldiler. Ve dolayısıyla Türkiye bu çatışmayı yaşamadı, İslam toplumlarının yaşadığı. Dolayısıyla bu Türkiye'nin yaşadıkları İslam dünyasının diğer toplumlarına da model olabilirdi, olabilir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu siyasal katılım meselesi hiç gündeme getirilmedi.
Evet.
Sonuçta şu
hocam,
çıkıyor.
Hocam bu arada satır ortaya arasında Özal'ı andınız.
Evet.
Yani
evet,
ölümünün evet. 23. yıl dönümüydü onun da. Onu da bir
Allah rahmet
rahmetli
etsin.
Anmış olalım.
Belki onu
bu
konuşmamız
ülkeye
lazım.
Bu ülkeye katkıları açısından. Evet, aslında
yani,
bugün onu da konuşabilirdik.
Turgut Özal'ı bir hafta konuşalım.
Evet.
Yani Türkiye'ye kazandırdıkları neyi, getirdikleri ne, nasıl bir siyasi kişilik, toplumsal hareketlerle ilişkisi hakikaten çok büyük şeyler yaptı yani.
Evet, evet.
Ben şahsen kuşak olarak sahip olduğum birçok şeyi ona borçlu olduğumu hissediyorum.
Evet,
o nedenle
evet.
Allah rahmet etsin.
Onu ayrıca bir konuşalım. Ben
evet.
Bir parantez açmak istedim. Buyurun hocam.
Evet. Dolayısıyla burada şu çıkıyor ortaya. İslam İşbirliği Teşkilatı. İslam İşbirliği Teşkilatı İslam devletlerinin siyasi aktörleri tarafından temsil edilen bir teşkilat.
Evet.
Ve bu devletlerin her birisi kendi çıkarlarını gözeterek çalışmalarını yürütme peşinde.
Evet, evet.
Bu ümmet vurgusu yapıldı. Bunlar biraz yani evet insanlar devletlerini temsil ediyor ama yani devletlerin ötesinde ümmet dediğimiz bir yapı var, bir toplum var, bir dünya var, bir coğrafya var. Bunun bütünlüğünü de düşünerek bazı sorunlarımızı konuşmalıyız. Nasıl Avrupalı Fransızlar, efendim İtalyanlar, Almanlar bir araya gelip İngilizler bir Avrupa idealitesi etrafında da konuşabiliyorlarsa, değil mi?
Evet.
O ortak sorunu da çözmek için bir çaba içine giriyorlarsa, bunun için gerektiğinde biraz kendi ulusal çıkarlarını esnetebiliyorlarsa, uzlaşma aramak lazım. Tamam, yani milli çıkarlarımızdan vazgeçmeyelim. Ama milli çıkarlarımızı ümmetin çıkarlarıyla uzlaştırabiliriz. Çünkü sadece milli çıkarlarımızı düşündüğümüz zaman coğrafyada başka bir yerde yangın çıkıyor ve o yangın bize de yansıyor.
Evet.
İşte her gün Suriye'den bizim topraklarımıza kilise bombalar atılıyor. Yani PYD veya PKK'nın terör faaliyetlerini sadece Türkiye'nin sınırlarıyla tanımlamak mümkün mü? Yıllarca Suriye'de beslendi bu. O nedenle bütün bu siyasi aktörlerin ötesinde bir İslam ümmeti vardır, bir coğrafya vardır. Bu coğrafyanın beraberliğinden kaynaklanan sorunlar var. Beraberliğinden kaynaklanan sorunları çözmek için yine beraberliğinden kaynaklanan enerjisinden, imkanlarından yararlanmak gerekiyor. Bence işbirliği teşkilatının yapmadığı bu.
Evet.
En önemli eksikliklerinden birisi bu.
Evet.
Bu biraz da zihinsel bir dünya ile ilgili. Yani diyelim ki bu aktörler acaba Türkiye'den, Mısır'dan, Endonezya'dan edebiyatçıları, siyasetçileri, şairleri okumuşlar mı? Onlar etrafına bir ortak tahayyülleri var mı? Yani tarihsel olarak var. İmam-ı Gazali'yi okuduğumuzda İmam-ı Gazali'yi İranlı da bilir, değil mi? Türk de bilir, evet. Mısırlı da bilir.
Endonezyalı da bilir.
Evet, veya Hafız'ı okumuşsak veya evet. Mevlana'yı okumuşsak bunlar önemli imkanlar.
Evet.
Belki biz yeniden hakikaten bu ortak okumalarla ortak bir zihinsel dünya oluşturmalıyız ve evet. bizim ortaklığımızı hissetmeliyiz.
Evet. Yani. Hocam, tabii buradaki sonuç bildirisine, kullanılan kavramlara, aslında samimiyetle kullanılmadığına bir takım eleştiriler de vardı. Ben bunları da önemsiyorum. Mesela Taha Akyol bir yazı yazdı bununla ilgili Hürriyet gazetesinde. İslam İşbirliği Teşkilatı adı altında. Onun bazı eleştirileri var. Bilmem katılır mısınız? Mesela diyor ki bildiride modern uluslararası hukukun iç işlerine karışmama ilkesi vurgulanıyor diyor. Çatışmaların işte çözümünde diplomatik misyonlar tavsiye ediliyor. Demek ki Orta Doğu'nun çatışmacı dili yerine diplomatik dil lazım diyor.
Evet.
Yine burada bir şeyden milli sınırların kutsal olduğu belirtiliyor
evet.
hocam.
Evet.
Demek ki diyor ulus devletler ve sınırları emperyalizmin 100 yıllık parantezi değilmiş diyor. Yine paylaşayım hocam. Sizin eleştirinizi de alayım. Parlamentolar arası diyalog, hükümet dışı örgütler, güven artırıcı önlemler gibi modern kavramlara referans yapılıyor. Demek ki hukuki ve demokratik kurumlar sorun çözücü olacak düzeyde güçlü olmalı diyor.
Evet, evet.
Yani gerçekten bizim başka meselelerimiz de var. Mesela ya bir kadın meselesi var hocam İslam dünyasında.
Evet,
hani
evet.
konuşulmayan, üzeri örtülen... Ve Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanımız da iyi söyledi. Ya ayrıca
evet.
bir kadın konferansı toplanmalı diye.
Evet.
Hani bir takım bu bildirilerde, konuşmalarda...
Birbirimizin iç işlerine karışmamız lazım aslında. Şimdi bakın orada problem.
Evet.
Şimdi insan hakları ile ilgili bir ihlal olduğu zaman ve Arabistan'da olduğu zaman Türkiye'nin Arabistan'a uyarması lazım. Türkiye'de olduğu zaman Arabistan'ın Türkiye'ye uyarması lazım. Ya da Arabistan ve Türkiye'yi aşan üst bir takım kurullar olmalı. İslam ümmetini temsil eden. Bu kurullar, bu İslam devletlerinden birisi herhangi bir ihlalde bulunduğu zaman onları uyarmalı.
İşte İslam İşbirliği Teşkilatı i̇şte, bunu yapmalı. Bu meydeye de sahip olmalı
İslam
değil mi hocam?
İslam İşbirliği Teşkilatı doğrudan devletler tarafından temsil edildiği için bunu yapamıyor. O nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulları olursa diyelim ki...
Birleşmiş Milletler
insan
yapıyor
İnsan hakları kurulları gibi.
Evet.
İnsan hakları kurulları bu devletlerin ötesinde bir yapı olarak...
Evet.
O zaman bunlara müdahale etmeli. Ekonomik eşitsizlikler, insan hakları, kadın hakları, diğer bir takım konularda onlara uyarıda bulunabilmeli, raporlar hazırlayabilmeli. Çünkü Avrupa'da bunlar oluyor. Avrupalılar bunu yapıyorlar. Yani Avrupa'da bütün devletlerin ötesinde bu tür kurumlar var. Gazeteciler var, insan hakları...
Birbirlerine yapmıyorlar, bize var. De yapıyorlar hocam.
Tabii bize de yapıyorlar. Ondan sonra demokrasi, evet. Araştırma merkezleri var. Şimdi burada biz İslam ümmeti diyoruz. Bir defa İslam ümmeti her şeyden önce, yani ezan okunduğu yer İslam toprağıdır kardeşim. Kusura bakmasın kimse. Yani fıkıhsa fıkıh budur. Ezanın okunduğu yer İslam toprağıdır.
Müslüman vardır orada. Tabii. Ve Müslüman bir fıkha tabidir.
Dolayısıyla evet tabidir.
Dolayısıyla bizim kardeşimizdir.
O sınırlar siyasidir. Siyasi sınırlardır. O sınırlar dini değildir. Dini olarak benim için bütün Allah'ın adının anıldığı topraklar benim vatanımdır şahsen. Müslüman
peki
olarak.
Hocam böyle biz bunu bakıyorum. Yapmadığımız halde yani, niye metinlerde bu kavramları, kelimeleri kullanıyoruz o zaman?
İşte yani bu bir şey, zihin meselesi. Bunlar hala kurdukları küçük devletlerle, işkencelerle, bilmem baskılarla yürütmeye çalışıyorlar. Bu devlet biçimleri daha uzun sürede devam edemez yani açıkçası. O nedenle bunların bir siyasal rönesans yapmaları gerekir.
Evet.
Yani bu kaçınılmaz bir şey. Bir an önce siyasi rönesans, ekonomik rönesans ve güvenlik
kültürel rönesans.
Kültürel rönesans gerekiyor. Bunlar olmadan İslam ümmetinin böyle siyasi aktörleri bir araya gelerek parası çok olan, askeri yapısı çok olan kurallar koyuyor. Bu da ne kadar İslam'a uygun değil, o da tartışılır bir şey. Hani birisi gücü eline geçirse ve İslam'a uygun olsa, herkesi ikna etse buna seviniriz yani. Buna bir şey diyeceğimiz de yok. Osmanlı evet. Böyle yaptı yani evet, nihayetinde. Evet.
Herhalde sonuçta. Hocam bunun da neticesi yani sesimizi yükselterek ki o evet. Zirvede de bu çok söylendi. İşte sesimizi yükseltmeliyiz evet. Dendi. Hem bizim dışımızdakilere, Müslüman ümmetin, Müslüman toplumun dışındakilere evet. Karşı eğer orada bir hukuksuzluk, adaletsizlik varsa ona karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Evet. Hem de birbirimize karşı da herhalde
birbirimize karşı da.
Sesimizi şimdi yükseltmeliyiz.
Güvenlikle ilgili her şey evet. Anılıyor ama insan hakları ile ilgili bir şey söylenmiyor. Siyasal katılımla ilgili bir sürü ya ihvan mesela diye büyük bir şey var. İşte bir sürü başka şeyler var, toplumsal hareketler var. Bunlar evet. Siyasete katılmak istiyor. Bunlara yer verilmiyor.
Evet.
Mısır'da bunu yaşıyoruz. Diğer yerlerde yaşıyoruz.
Evet.
Bunlar konuşulmalıydı yani açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik. Bendeniz Alican ve stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikte bu programı hazırladık, size sunduk. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.